Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Kadriye Şenel hazırladı. Teknik Masada Özkan Özenkoş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Türkiye, dünyadaki ve bölgedeki son gelişmelerin etkisiyle yeni bir göç ve yabancılar politikası belirledi. Konuyla ilgili eski düzenleme 1950 tarihli olup güncel sorunlar ve gelişmeler karşısında yetersiz kalıyordu. Özellikle uluslararası koruma alanında kanun düzeyinde temel bir düzenleme bulunmamakta, uygulamaları idari düzenlemeler doğrultusunda yürütülmekteydi. 2014 yılında yürürlüğe giren yasayla göçe ve yabancılara dair uygulamalar güncellendi, çağdaşlaştırıldı ve hukuki esasları belirlendi. Geçen programımızda yabancılar ve uluslararası koruma kanununun içeriğinde temel hükümlerinden söz etmiştik. Bugün yasanın günlük yaşamda uygulanması ve uygulamanın yarattığı sonuçlar üzerine konuşacağız. Yabancılar ve uluslararası koruma kanununun uygulanması. Kanun sonrası uydu ileride yaşayan uluslararası koruma başvurusu statü sahiplerinin yaşamları ne şekilde değişti? Uydu ileride karşılaşılan sorunları ele alacağız. Konuklarımız göç araştırmacısı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Gökşen Yılmaz Tokgöz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Okyayus. Hoş geldiniz Sayın Okyayus.
Hoş bulduk.
Efendim önümüzdeki 3 hafta boyunca zaten geçen 3 hafta boyunca bu konuyu irdelemiştik zaten. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'ndan bahsetmiştik. Bu hafta biraz daha uygulamadan söz edelim istiyoruz. Sayın Okyayus sizinle başlayalım efendim. Buyurun.
Evet, değerlendirmenizi. Teşekkür ediyorum İpek Hanım. Ben her zamanki gibi çok kısa çünkü asıl uzmanımız yanında oturuyor. Hem bizim derneğimizin uzmanı hem bu konunun uzmanı. Ben sadece kısaca siz zaten biraz hatırlattınız, hatırlatmak isterim. Hatırlıyorsanız ilk programımız yine bizim derneğimizden Polat Kızıldağ gelmişti. O biraz önemini ve yerini konuştu. Siz de değindiniz. Hani kriterleşme, işte ne bileyim kategorilerin getirilmesi, normların getirilmesi, hak ve hükümlerden bahsettik. Daha sonra Nuray Ekşi sağ olsun bize katıldı ve genel bir bakışla içeriklerden bahsetti. Daha sonra Tevfik Otman biraz Türkiye özgü bazı konulara değindi. Şahitli mülteci gibi. Şu ana kadar hep teorik çerçeve önemi yerini konuştuk. Ama tabii şöyle bir problem var hatırlıyorsanız. Biz geçen yıl hep bu emek göçü bağlamında şeyi konuştuk. Hani bu yabancılar yasası ne olursa olsun istisna hukukudur. Yani normal, liberal, klasik hukuk normlarına uymayabilir. Dolayısıyla bugün konuşacağımız belki biraz hani bu insanlar nasıl etkileniyor bu yasadan? Bu olumlu da olumsuz da olabilir. Olumsuz örneğin kriter getirilebilir. Bazı kategoriler netleştirilebilir. Fakat bu herhalde mültecilere sınırca aktarılmadığı zaman tam tersine sorunlara da yol açabilir. Bunun için zaten Gökçen'e soracağız. Zannedersem eğitim, sağlık gibi konularda haklar genişletildi diyebiliriz. Nasıl oldu? Yani işliyor mu bu işler? Pratikte nasıl oluyor? Bir de tabii yükümlülükler var değil mi? Orada bazı kategoriler getirildi, bildirim zorunluluğu gibi, imza zorunluluğu gibi. Bunlar tabii ki dediğim gibi hem olumsuz hem olumlu etkilerle birlikte ortaya çıkabilir. O zaman Gökçen sana sözü bırakayım. Hani sen istediğin yerden başla. Mesela haklardan başlayabilirsin.
Tamam.
Orada ne oldu, ne oluyor? Olumlu şeyler, olumsuz şeyler. Bence her şeyi konuşabiliriz.
Tabii. Programın girişinde de bahsedildi. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu öncesinde iltica alanı genelgeler ve yönetmeliklerle düzenleniyordu. Ve bütüncül bir mevzuat elimizde yoktu kanun seviyesinde. Bu kanunla beraber sığınmacıların ve mültecilerin hakları ve yükümlülükleri net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ve bu hani kanun seviyesinde olduğu için de hak arama daha kolay bir yoldan olacağını umuyoruz. 11 Nisan 2014'te yürürlüğe girdi kanun. Kanunun daha çok hak temelli bir kanun olduğunu söyleyebiliriz. aslında. Kanunu yazanlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personelleri, kişileri, müdürleri de aynı fikirde olacaktır. Kanunu hak temelli bir denge kanunu olarak hazırlamaya çalıştılar. Ve gerçekten de kanunun maddelerinde kişilerin haklarının güvence altına aldıklarını görebiliyoruz. Hı hı. En önemli gelişmelerden biri, biliyorsunuz sığınmacılar kayıt olamadığı zaman hiçbir hakka erişemezler. Türk makamlarına kayıt olmak onlar için birincil ve en önemli basamaktır. Eskiden kayıt olduktan sonra bir de ikamet tezkeresi almaları, hı hı, gerekiyordu. Ve bu ikamet tezkeresi kıymetli evrak olduğu için de harçlar kanunu...
O kalktı mı tamamen?
Evet, harç ödemeleri gerekiyordu. Ama artık uluslararası koruma başvuru sahibi olarak bir kimlik ediniyorlar. Ve bu ücretsiz. Hı hı. Ve bu kimliğin üzerine ikamet tezkeresi numarası yazıyor. Ama defter edinmiyorlar. Tek bir kimlik için bütün bilgileri geçerli. Aynı zamanda 99'la başlayan yabancı kimlik numarası ediniyorlar bu kayıtla beraber. Bu neden önemli? 99'la başlayan bir yabancı kimlik numarası edindiğinde bir uluslararası koruma başvuru sahibi kanunda yazan bütün haklara yavaş yavaş erişmeye başlayabiliyor. Mesela? Örneğin en önemli haklardan bir tanesi sağlık. Kanundan önce kişilerin sağlık sigortaları bulunmamaktaydı. Bu yüzden sağlık hizmetlerine erişim daha çok yerel ilişkilerle ya da başka derneklerden ya da uluslararası kurumlardan edinilen ya da yerel işte vakıflar gibi edinilen yardımlarla kişilerin sağlık masrafları ödenebiliyordu. Yeni kanunla beraber kişiler eğer ödeme gücü yoksa, ki uluslararası koruma başvuru sahiplerinin hepsi için şu an bu geçerli, primlerini ödeyemiyorlarsa genel sağlık sigortası kapsamına alınıyor ve primleri devlet
tarafından ödeniyor. Bir şey sorabilir miyim sana? Eskiden bizim çalışanlarımız örneğin acayip zaman da harcıyorlardı değil mi? Zaman ve enerji, tabii, işte ilişkileri kuralım bulalım falan, bu...
Evet,
rahatladı.
Yani gün içinde bu uydu illerdeki hem saha ofislerindeki, hı-hı, arkadaşlarımız hem de merkez ofisteki arkadaşlarımız telefonlar, işte bireysel ilişkiler, bunlarla sağlık hakkına erişimi sağlamaya
çalışıyorlardı. Yani asil görevlerini şu an insanlar daha iyi yapabiliyorlar.
Evet,
herhalde,
evet, yani sağlık bir de biliyorsunuz birinci ve temel, evet, bir hak. Bunda bir kısıtlama olması çok zorluk yaratıyordu. Ama hani bu kanunla beraber 99'lu kimlik numarası olan uluslararası koruma başvuru sahipleri GSS kapsamına alındıkları için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz.
Peki bir şey soracağım. Sen sözünü kesiyorum ama bu eczaneler, hastaneler bunlardan haberdar mı?
Haberdarlar.
Oraya genelgeler çünkü... geliyordur, şeyler geliyordur. Haberdarlar değil,
evet,
mi?
Evet, haberdarlar. Çünkü kendilerinin GSS işte ve SGK provizyonlarının açılması ve aktivasyonu da zaten kayıt sırasında yapılıyor. Ve 24 saatten sonra da kullanmaya başlayabiliyorlar, hı-hı, sigortalarını. Sistemde de açık göründüğü için eczaneye gittiklerinde aynen TC vatandaşları, tamam, gibi katkı payı ödeyerek ilaçlarını alabiliyorlar şu, hı-hı, anda. En önemli getirilerinden biri bu harçsız kayıt ve sağlık oldu açıkçası kanunun. Başka getirileri de var tabii. Eğitim en önemlilerinden biri. Çocukların özellikle eğitiminin aksamaması, eğitime ne devam edebilmesi, hani kayıp nesillerinden nesillerin oluşmaması, hı-hı, için eğitim hakkı çok önemli. Eğitim hakkı da kanunda yine ilk ve orta öğretim hakkı vardır şeklinde düzenleniyor. Bu da gene 99'lu kimlik numaralarıyla çocuklar okullara kayıt oluyorlar. E-okul üzerinden hepsini görünebiliyor. Öğrenci belgeleri alıyorlar, hı-hı, karneleri oradan görünüyor. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.
Peki burada onu diyecektim. Sahayı biliyorsun sen. Okullar, müdürler, onlar da bunları biliyor ve orada hiç sorun çıkmıyor değil mi?
Evet, yani şu anda biliniyor. Şu an için bir sıkıntı yok. Evet, ilk başlarda sorunsuz. Tabii ilk etapta uygulamaya, hı-hı, dair neler oluyor, neler yapıyor, bir gözlemleme sürecimiz oldu. Hı-hı. Eğitim açıkçası iltica konusunda en sıkıntısız alanlardan biri. Yani kanunla beraber düzenlendi ama kanun öncesinde de eğitim, çocuklar en azından misafir öğrenci olarak okullara kabul edilebiliyorlardı. O yüzden hani eğitim bizim en sorunsuz, hı-hı, alanımız diyebiliriz. Kanunla beraber daha da sorunsuz hale getirildi aslında.
Sorunlu alanlar hangileri yoksa? Yani şimdi sanki her şey çok sorunsuzmuş gibi geliyor. Buna inanmak istiyorum da sanki öyle değil.
Yani sorunlu alanlar daha çok yükümlülükler işin içine girdiğinde başlıyor açıkçası. Bir de kanunda yer etmiş haklar ancak henüz uygulamasını göremediğimiz haklar, hı-hı, var. Örneğin harçlık diye bir madde var kanunda. İşte kişiler gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları belirlendikten sonra belirli bir harçlık verilebilir devlet tarafından deniyor. Nisan 2014'te yürürlüğe girmesine rağmen hiçbir uygulama örneğini, hı-hı, görmedik henüz bu maddenin. Bunun en kısa zamanda aslında uygulanmasını isteriz açıkçası. Çünkü hani gerçekten çok zor durumda olan kişilerle karşılaşabiliyoruz.
Peki nasıl oluyor mesela harçlık alamıyorlar? Bunları kim destekliyor?
Kim destekliyor? Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne kayıtlı olan kişilerin eğer dosyaları kabulse ve mülteci statüsündelerse kendilerine bir sosyal inceleme yapılıyor. Ve bu sosyal inceleme de kabul edilirse ailedeki birey sayısına göre aylık çok cüzi bir miktar alıyorlar. Yani bu 200 lirayı buluyor ya da bulmuyor diyebiliriz. Ve bu yani çok az kişiye verilen bir yardım. Onun dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var her ilde ve biz saha ofislerimiz aracılığıyla bu ildeki bu illerdeki vakıflara başvuru yapmalarını sağlayabiliyoruz bireylerin. Dilekçe yazılıyor. İşte bazen kira yardımı, bazen reçeteleri için maddi yardım gibi. Bu tarz yardımlar oluyor. Gene yerelde uydu illerde belediyelerin bazen kömür yardımı gibi, soba yardımı gibi, kıyafet yardımı gibi yardımlar olabiliyor. Tabii bizim saha ofislerimizin olduğu illerde bunları takip edip ve kişilerin ulaşmasını sağlamamız çok daha kolay oluyor açıkçası. O yüzden hani biraz daha bilgimiz oluyor uydu il, bizim ofislerimizin olduğu uydu illere göre. Ama genel olarak çalışma hakkı olmadığı için bu kişilerin ekonomik sıkıntılar en büyük zorluk diyebiliriz onların hayatlarındaki. Çünkü kanunda da çalışma hakkı getirilmedi. Kişilerin çalışma hakları gene çalışma kanununa tabi ve bir işverenin kendileri için başvurması gerekiyor. Ve bunun da belirli koşulları var. Bir yabancı çalıştırabilmek için iş yerinizde bir yabancı karşında en az 5 Türk vatandaşı çalıştırıyor olmanız.
Ama bu bir sürü ülkede öyle. Bu Türkiye'nin özelliği değil bu arada. Bunu söylemek lazım.
Kanundaki mesela bir başka yenilik. Şimdi şartlı mülteci ve mülteci statüleri geçen haftalarda bahsetmişsiniz. Evet. Avrupalı ve Avrupa'dan gelen, Avrupa dışından gelen ayrımıyla. Mülteciler Avrupa'dan gelen kişiler olarak kısaca söylersek mesela onların çalışma izni netleştirildi kanunda. Bu büyük bir yenilik ama hani bizim genelde çalıştığımız kişiler Avrupa dışından gelen kişiler oldukları için çalışma izni bizim için çok da başvurabildiğimiz bir yol olmuyor işverenler.
Bir de bir şey soracaktım bu yasa dışı diyelim ya da İngilizce undocumented, belgesiz girenler. Onların herhalde durumu iyileşti tırnak içerisinde.
Evet, şöyle.
Ceza falan verilmiyor onlara
evet,
herhalde
aynen.
Artık.
Türkiye'ye uluslararası koruma başvuru amacıyla giriş yapan ve dediğiniz gibi undocumented, belgesizse, pasaportsuz giriş yaptıysa, illegal giriş yaptıysa bu kişilere herhangi bir ceza uygulanamıyor. Çünkü kişiler sığınma talebiyle Türkiye'ye gelmiş oluyorlar. Ve sınırda ya da illegal girişten ötürü gözaltına alınırlarsa bir şekilde gözaltı sırasında iltica taleplerini yani uluslararası koruma başvurularının alınması gerekiyor mevzuata göre. Alınıyor da hani ama tabii ki çok da fazla bunun takibini o ilde olmadığımız sürece çok da fazla yapamadığımız olabiliyor. Gelen telefonlar ya da danışmanlıklardan öğrenebiliyoruz. Ama dediğiniz gibi en azından girişteki para cezası ya da illegal girdiği için direkt gözaltına alınma gibi durumlar kanunda engellenmiş durumda.
Ama bir şey daha soracağım. Şimdi bu sistem böyle kuruluyor. Sorunlar var, kolaylıklar var. Ama mesela STK'lar sahada olmasa herhalde yine bu işlemeyecek değil mi? Aslında ideal durum şey olmaz mı biraz da? Hani bu böyle bir rayına oturtulacak ki böyle sistematize edilecek ki insanlar işte nereye gideceklerini bilecekler. Kendiliğinden işleyecek sistem. Ama herhalde STK'lar olmasa olmuyor değil mi? Hiç
yani
olmayacak
evet,
bu iş.
Evet STK'ların olması çok önemli gerçekten. Çünkü biz bunu şöyle fark edebiliyoruz. Bizim ofisimizin olduğu iller var. O illerden gelen kişiler var. Bizim takip ettiğimiz dosyalar var. Bir de bizim hiç ofisimizin olmadığı illerden bize ulaşan ya da telefon eden kişiler oluyor. Ve öyle bir durumda o ilde bu kişilerle ilgilenen ya da onlara yardımcı olmaya çalışan, haklarına erişimini kolaylaştırmaya çalışan bir STK yoksa takip çok zorlanıyor gerçekten. Nereye gideceklerini bilemiyorlar, nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Dil çok önemli bir bariyer. Bizim saha ofislerindeki tercümanlarımız her konuda kendilerine destek olmaya çalışıyorlar. Hastanelerde, polis kayıtlarında ya da adli bir vaka olduğunda hepsinde tercüman desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ofisin olmadığı illerde bu dil bariyeri en önemli sıkıntı oluyor açıkçası. Hastaneye gitmekte mesela vakıf başvurusunda bulunuyor dedik. O başvuruları bile dilekçeyi nasıl yazacak, kime hitaben yazacak bunları bilemedikleri için sıkıntı oluyor gerçekten. Hangi kuruma ne şekilde başvuracaklarını bilemeyebiliyorlar çünkü. O yüzden sahada STK varlığı gerçekten çok kıymetli bu açıdan.
Bir de başka şeyler şimdi burada başka konular daha var bahsetmek istediğimiz bu bildirim zorunluluğu. Yani mesela bu insanlar bir uydu kentte yaşıyorlar diyelim. Orada istedikleri zaman gidebiliyor normal istedikleri yere, yoksa böyle bildirme şeyi mi var? Yani evet, mesela 50 kilometrenin dışına çıktıkları zaman bunu bildirmek zorunda mı kalıyorlar?
Evet,
nasıl işliyor?
Şöyle, 62 tane UIDİL var Türkiye'de ve bu UIDİL'lerde kişilerin, mülteci ve sığınmacıların ikametine izin veriliyor ve gittikleri ilde kayıt oluyorlar. Ve gittikleri ilde bizim imza, mültecilerin ve bizim imza zorunluluğu olarak tanımlandırdığımız bir bildirim yükümlülükleri var. Bu kanunda da düzenlendi, yeni kanunda. Bu bildirim yükümlülüğüne göre ilden ile uygulamalar değişebiliyor. Haftada bir ya da iki defa gidip imza atmaları gerekiyor. Bu imzayı kaçırmalarında bildirim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri düşünülüyor. Ve üç defa üst üste imzaya gitmezlerse dosyaları geri çekilmiş sayılıyor. Onun dışında terk etme durumunu söylediniz. Kişi şehri izinsiz terk ederse şehirden ayrılmadan önce gidip yol izni alması gerekiyor. Çünkü bir yol izin belgesi düzenlenmesi gerekiyor kendisine. İzinsiz terk ederse ve bu öğrenilirse bu da kendisi için gene bir yaptırımı var. Bu da gene başvurusunun geri çekilmiş sayılmasıyla sonuçlanıyor.
İsterseniz kısa bir ara verelim söyleşimize.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Türkiye'de Göç ve İltica'da konuklarımız Gökçen Yılmaz Tokyöz ve Profesör Doktor Mehmet Okyayus, yabancılar ve uluslararası koruma kanununun kişilere getirdiği haklar ve yükümlülüklerin günlük hayatlarındaki etkisi yansımalarını ele alıyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Sayın Okyayus, bir soruyla devam edeceğiz.
Evet, çok ilginç bu Gökçen Hanım'ın son dediği bu bildirim zorunluluğu. Bu merak ettiğim, bu eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Yani bazı dedik ya, bazı negatif tırnak içerisinde etkileri de olabilir. Bu tırnak içerisinde katılaştırıldı mı sistematize edilmekle birlikte? Artık bu isteniyor. Eskiden biraz daha böyle esnek davranılabiliyordu herhalde, değil mi bu konularda?
Evet, yani imza yükümlülüğü eskiden de olan bir şeydi. Kişiler gene işte haftada bir ya da iki gidip imzalarını veriyorlardı bulundukları ildeki yabancılar şubeye ya karakola, dediğim gibi ilden ile uygulama değişebiliyor. Ama kanunla beraber bunun uygulanması daha sıkı bir hale geldi. Yani daha önce imza atmayan bir kişi semti meçhule gitmiş sayılabiliyordu ve hakkında firar kararı veriliyordu. Kanunla beraber yine aynı uygulama var ama eskiden bu uygulama göz ardı edilebiliyordu dönem dönem. İmzayı kaçırmaları olabiliyordu arada sırada sığınmacıların ya da mültecilerin. Kanundan sonra üçüncü imzayı kaçırmaları halinde üst üste anında başvurularının geri çekilmiş sayıldığına dair karar kendilerine tebliğ ediliyor. Bu karara kendilerinin itiraz etme hakları var. Bu da itiraz hakkı olarak gene kanunda düzenlenmiş bir hak. İdare mahkemesine başvuru yapılıyor. İdare mahkemesinden gelen sonuçla, kararla beraber dosyanın durumu tekrar netleşmiş
ya,
oluyor.
Şöyle bir şey var, sözünü kesin gözüm. Mesela biz daha eskiden Avrupa'nın yabancı yasasında bunu hep konuşuyorduk. Yani normal yasalarda merkezileşme ve kriterleşme çoğu zaman bireylerin lehine olurken bazen yabancılar yasasında ise tersi oluyor. Bazen öyle bir merkezileşme oluyor ki esneklik payı kalmıyor bu insanların. Zaten şeyin altında yaşıyorlar, bu güvensizlik, hukuk güvensizliği. Bu böyle bir örnek herhalde.
Yani evet, bu kişiler için biraz onları zora sokan bir uygulama haline geldi. Çünkü bize başvurular bu anlamda çok fazla arttı son dönemde. Özellikle başvurularının geri çekilmiş sayılmaları ve bu karara dair ne yapacaklarını bilememeleri, itiraz süresinde ne yapacaklarını bilememeleri gibi sıkıntılar yaşanıyor. Biz de kendilerini adli yardım alabilmeleri için barolara yönlendiriyoruz, idare mahkemesi süreçlerini takip ediyoruz. Bu tarz bir farklı bir hukuki danışmanlık rolü de çıktı açıkçası.
Peki bu imza yükümlülüğünden bahsettiniz. Aynı kentte ikametlerini garanti altına almak için mi uygulanıyor?
Evet, çünkü UIDİL uygulamasında kişiler yönlendirdikleri ilde yaşamak zorundalar. Uluslararası koruma başvuru sahipleri ya da statü sahipleri Suriyeliler gibi geçici koruma rejiminde değiller ve istedikleri ilde yaşama hakkına sahip değiller. 62 tane UIDİL ilde yönlendirildikleri ilde yaşamak durumundalar. Ve bu ili izinsiz terk etmeleri yasak. Yani neden terk edecekleri, ne zaman terk edeceklerinin bilinmesi gerekiyor. Bu yüzden izin almadan gidemiyorlar. Mesela Birleşmiş Milletler görüşmeleri varsa yabancılar şubeden yol izni belgesi alarak o şekilde Ankara'ya gelip görüşmelerini yapıp tekrar geri dönüyorlar. aynı ilde yaşamalarını garanti altına almak istiyor devlet.
Bu şeyde de böyledir bu arada. Mesela Almanya'da da böyledir. Yani hep böyle bir sınırlılık vardır. Bunun ne kadar hani insani onu belki başka bir zaman tartışırız. Biraz da hani teknik nedenler var değil mi? Bu insanları tabii işte süreçleri devam ediyor, mülakat oluyor, şeyle oluyor. Onun için biraz da herhalde zorunlu bir şey.
Yani ve kaç tane uydu il var?
62 tane uydu il var. Evet ama bu uydu illerin bazen açık bazen kapalı olma durumları olabiliyor. Ve kişiler ön kayıt sırasında bu uydu illere yönlendiriliyorlar. Hangi iller açık, hangi iller kapalı? İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte karar veriyor. Ve bu listeye göre açık ve kapalı iller belirleniyor. 62 ilin 62'si de aynı anda açık olmuyor genelde. İlin kapasitesine göre, yabancılar şubenin iş yüküne göre. Şu an hep yabancı şube diyoruz ama bir süre sonra göç idaresi il müdürlüğü olacak aslında bu muhatap olunan kurum. Onların iş yüküne ve kapasitesine göre iller açılıp kapanabiliyor. Ama toplamda 62 tane uydu ilde ikamete açık uluslararası koruma başvuru sahipleri için.
Peki bu mülakatlar yapılıyor bu insanlarla? Hani bunlar başvuruyorlar mülteci statüsüne. İşte orada mülakatlar oluyor, konuşmalar oluyor. İşte tırnak içerisinde uzmanlar bunların durumunu inceliyor. Burada bir somut bir şey yok ama yasada bununla ilgili.
Aslında var mı? Yani nasıl başvuru yapacakları, mülakatları hepsi yasada var ama yasanın ikinci mevzuatı henüz eksik. Yani yasanın uygulanmasına dair yönetmelik ya da genelge henüz çıkabilmiş değil. Bu yüzden biraz bilgi eksikliği var açıkçası. Ama yasada yazan işte kayıt olduktan, başvurduktan sonra bir ay sonra işte kayıt olma, daha sonra belirli bir süre içerisinde mülakat olma, mülakattan 6 ay sonra cevabını alma gibi zaman kısıtlamaları var yasada. Ama şu an uygulamada bu zaman kısıtlamalarına uyulmuyor. Yani illerin çok fazla bekleyen dosyaları var. Geçmişten gelen, kanun öncesinden gelen. Bazı illerde yoğunluk çok fazla. Özellikle Mayıs'tan sonra Iraklılar akının başlatması ile beraber bütün uydu illerde çok fazla yoğunluk yaşanmaya başladı kayıtla beraber. Daha sonra Irakların statüsünü değiştirdiler. Aslında biraz durum değişti. Şu an uluslararası koruma başvuru sahiplerinin kayıtları nispeten daha hızlı yapılabiliyor. Ama biraz personel ve kapasiteyle de alakalı bir şey. Henüz biz mülakatı olup 6 ay içerisinde sonuç alan biriyle karşılaşmadık. Genelde karşılaştığımız sonuçlar olumsuz oluyor. Başvurusu kabul edilmemiş ya da başvurusu geri çekilmiş oluyor yükümlülüklerini yerine getirmediği için. Henüz mülakatını yapıp da şartlı mülteci statüsü almış bir dosyayla karşılaşmadık.
Bir şey daha sormak istiyorum. Eskiden bu hatırlıyorum bizim dernekte Ankara'da uydu kentlerin dışında oturan sığınmacılar vardı. Bu yeni yasayla birlikte artık o da netleştirildi mi acaba? Hani şey mi deniyor diyor bu yeni yasa? Bu insanlar bu uydu kentlerde yaşamak zorundalar. O mu planlanıyor yoksa yine dışarıda başka yerlerde yaşayabiliyorlar mı?
Yani aslında yasada uydu iller geçmiyor. Yani uydu illerin şey listesi geçmiyor. De yok. Hı-hı. Evet ama uygulamada bu illere uydu denmesinin sebebi de sığınmacılar Türkiye'ye gelip başvuru yaptıklarında bütün işlemleri Ankara'da yapılıyor. BM işlemleri özellikle. Ama Ankara'da yaşamak çok zor ve hani başkent ve bu kadar kalabalığı kaldırabilir mi gibi bir düşünceyle Ankara'nın çevresindeki İç Anadolu illerine yerleştirilmeleri uygun görülüyor. Bu yüzden Ankara'nın uydusu gibi düşünülerek uydu iller adı konuyor.
Şu an bütün sığınmacılar Suriyelilerin dışında özel statüde olan bu uydu kentlerde mi kalıyorlar?
Evet, evet.
Yani onun dışında resmen kalan yok.
Onun dışında Ankara, İstanbul ve İzmir başvuru alıyor. Kişiler bu illere gidip kayıt başvurusu yapabiliyorlar. Ama bu illerde belirli bir aydan fazla kalamıyorlar. Evet, 3 ya da bazen 5 ya da 6 ay sonra bu iller kişilerin başka bir illere nakilini yapıyor. Ve o sırada o ili seçme ya da değiştirme şansları olmuyor.
Anladım, anladım. Peki toptan hani bir topyekün bakarsak bu herhalde denge sığınmacının lehine değil mi? Yani
temel haklar açısından lehine şey aslında oldu. Ama her grup için aynı olmuyor.
Evet onu diyecektim. Hani bu özel gruplar daha zorluk yaşayan gruplar var mı?
Evet şöyle aslında bu kanun bütün uluslararası koruma başvuru sahiplerini kapsayan bir kanun ve geçici koruma altındaki Suriyelileri kapsamıyor. Yani onların kendi yönetmelik çıktı onlar kanun farklı, maddesine evet. göre. Evet. Ama normalde Iraklılar da geçici koruma altında olmadıkları için bu kanun kapsamında haklara erişimi olması gerekiyordu. Ancak Mayıs'tan itibaren inanılmaz bir Irak akını başladığı için bir politika değişikliğine gidildi. Irakların statüsü biraz arada kaldı gibi bir şey oldu açıkçası. Şu an Iraklılar ne uluslararası koruma başvuru sahibi ne de geçici koruma rejimi altındalar. Arada bir şekilde kayıt ediliyorlar ve bu 99'la başlayan yabancı kimlik numarası edinemiyorlar. Aksine Suriyeliler gibi bir kimlik numarası ediniyorlar. Ama Suriyeliler gibi haklara erişimleri sağlanmıyor. Suriyelilerin yönetmelik altında AFAD tarafından sağlık masrafları karşılanıyor. Bahsettiğimiz gibi bu 99'lu kimlik numarası olan kişiler GSS kapsamındalar. Iraklılar şu an ne AFAD tarafından karşılanıyorlar ne de genel sağlık sigortaları var. Bu yüzden tam arada kalmış durumdalar. Şu an bizi en çok zorlayan grup Iraklılar açıkçası. Demiştiniz ya kanun öncesi bütün sağlık masrafları nasıl oluyordu diye. Bütün onlara geri dönmüş durumdayız aslında şu anda Iraklı sığınmacılar için.
Öldü kentlerden söz ettik ya az önce. Bu ikamet olayı nasıl sağlanıyor? Kendilerine ev mi tahsis ediliyor veya başka bir toplu barınaklara mı yerleştiriliyor? Bu konuya da bir açıklık getirir misiniz?
Tabii yani kişilerin ikamet etme illerini seçme gibi bir şansları olmuyor. Belirli illerde ikamet edebiliyor ama o ilde serbest ikametteler. Herhangi bir kamp sistemi yok. Suriyelilerde sadece var Türkiye'de kamp sistemi. Onun dışındaki uluslararası koruma başvuru sahiplerinde kamp sistemi olmadığı için uydu illerine gidip evlerini kendileri tutuyorlar, masraflarını kendileri karşılıyorlar ve o evlerin adreslerini belirterek zaten kayıt yapabiliyorlar yalnızca. Ama hangi mahallede, hangi semtte, hangi apartmanda oturacakları tamamen kendilerine kalmış durumda.
Bu işliyor mu yani? Bu çok zor gibi geliyor. Zaten konut sorunu var ve...
Yani evet, özellikle küçük illerde ve sonradan uy değil olan illerde bu birazcık zor olabiliyor. Özellikle fiziksel kapasite yetmeyebiliyor. Örneğin biz Gümüşhane'de bir toplantıya gittiğimizde böyle bir tepki gelmişti. Zaten Gümüşhane çok küçük bir il. Mültecilerle şey beraber yok. Sayılar arttı. Ayrıca şehrin fiziki kapasitesi evlerin büyümesine ya da yeni ev yapılmasına müsait değil gibi gerçekten olabiliyor. Ya da çok yüksek kiralar olabiliyor. Bu durumdan faydalanmaya çalışan ev sahipleri olabiliyor. Kiralar çok yüksek oluyor kalabalık uydu illerde. Bu da finansal açıdan çok zorluk yaratıyor tabii ki.
Evet. Yani şimdi genel olarak bakarsak son birkaç dakikanın içerisine girdik. Yasayla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani kanun göç yönetimini kolaylaştırdı mı? Günlük hayatı etkileri sizce olumlu mu oldu? Eksik yanları da neler? Biraz da bunlardan söz edip programı sonlandıralım isterseniz. Buyurun Gökçen Hanım.
Tamam. Yani kanun aslında genel olarak olumlu bir etki yarattı. Çünkü dediğimiz gibi en temel haklardan olan sağlık ve eğitim ve kayıt gerçekten düzenlendi kanunla beraber. Iraklılar hariç demek istiyorum bu noktada. Ama tabii ki henüz eksiklikleri var. Uygulama hala net ve sistematik değil. Uydu illerde hala yabancı şubelerde yetki, hala il göç idareleri devralmadı. Ve bu yüzden ilden ile bazen farklı uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden hani bu devir işlemi tamamen olduktan sonra aslında biraz daha sistematik bir uygulama umuyoruz açıkçası.
O zaman gidip çağırırız.
O zamanki gözlemlerle tekrar gelebiliriz tabii. Ama genel olarak temel haklara erişim ve bu hakların en azından kanun seviyesi tek bir metinde düzenlenmesi açısından olumlu bir gelişme.
Hem de daha önce de bahsetmiştik uluslararası normlarla AB ile de uyumlu bir
uyumlu
yasa
ve hatta
oldu.
Konuşmuştuk Tevfik Otman Uray'a ekşi demişti. Bazı konularda hatta teorik olarak bileyiz, daha öndeyiz. Onu tabii pratikte bakmamız lazım.
Evet. Eklemek istedikleriniz var mı?
Uzmanımıza soralım.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Teşekkür ediyoruz o zaman bizler de katıldığınız için. Göç Araştırmacısı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Gökçen Yılmaz Tokyos. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ağırlamak isteriz sizleri. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Okyağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
Teşekkür ediyoruz.
Sağ olunuz. Gelecek hafta yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Türkiye'de göç ve iltica.